Ayrım 7. Leopar karanlıkta avlanır. Wilbur Smith, sayfa 74. Sosyalist Mitterrand rejiminde bile Fransızlar yine de o özgün klas gösterisinden geri kalmıyorlardı. Resepsiyon büyükelçinin evinin bahçesinde çimenler üzerindeydi. Üç renkli bayrak hafif akşam rüzgarıyla dalgalanıyor, frangipani kokuları günün sıcağından sonra insana bir serinlik duygusu veriyordu. Hizmetkarlar beyazdı, ayak bileklerine kadar kanza giymiş, başlarına püsküllü kırmızı fesler oturtmuşlardı. Şampanyalar Bollinger'di, bisküvilerin üzerine sürülmüş Foie Gras da Périgord'dan gelmeydi. Sfaudea ağaçlarının altında duran polis bandosu İtalyan hafif operet müzikleri çalıyor, buna belirgin bir Afrika ritmi uyguluyordu. Bu partiyi Rodezya Genel Valisi'nin 6 yıl önce verdiği, Craig'in de katıldığı partiden ayıran tek şey konukların seçimi oluyordu. En kalabalık olan ve en çok dikkati çekenler Çinlilerle Korelilerdi. Yeni hükümetin onlara tanıdığı imtiyazlı durumu kullanıyorlardı. Yardımlarını hiç kesmeyenler olan olmuş, Şona'yı çete savaşlarında somut biçimde onlar desteklemişti. Sovyetler ise bir hata yapmış, Matabelelerden yana olmuşlardı. Mugabe hükümeti şimdi onlara bunu ödetiyordu. Bahçedeki her grupta ufak tefek buruşuk pijama gibi kılıklar giymiş, sırıtan, başlarını kuklalar gibi sallayan insanlar vardı. Ruslar ise kendi kendilerine küçük bir grup oluşturmuşlardı. Üniforma giyenler küçük rütbelilerdi. Aralarında bir albay bile yoktu. İleride Rusya ne olursa olsun bugünkü durumlarına göre ancak ileriye gidebilirlerdi. Morgan Craig'i ev sahiplerine tanıştırdı. Sefire kocasından en az 30 yaş daha gençti. Parlak desenli bir puçi giymişti. Craig ona "Enchanté madame" dedi. Dudaklarını kadının elinin tersine değdirdi. Doğrulduğunda kadın ona düşünceli, ölçen bir bakış attı. Bir sonraki konuğa döndü. Morgan ona takıldı. "Pickering senin içki konusundaki titizliğini bana anlattı. Ama burada diplomatik bir olay yaratmayalım." "Pekala, bir bardak köpüğe fit olurum." Ellerinde şampanyaları salonu gözden geçirdiler. Orta Afrika Cumhuriyetlerinden gelen kadınlar ulusal giysileri içindeydiler. Bir renk cümbüşü yaratıyorlardı. Erkeklerin elinde hayvan kuyruklarından yapılmış sinek kovanlar ya da oymalı bastonlar vardı. Aralarındaki Müslümanlar işlemeli fesler giymişlerdi. Kiminin püsküllerinden hacı oldukları anlaşılıyordu. Craig içinden sömürgeci büyük babasına "Rahat uyu bavu" diye seslendi. "Bugünleri görememen senin için daha iyi." Morgan İngilizlere "Numaranı çekelim bakalım" dedi. "Senin de ülken orası olduğuna göre." Craig'i İngiliz büyükelçisinin karısına tanıştırdı. Demir çeneli bir kadındı. Saçları bol spreyli, biçimi de Margaret Thatcher gibiydi. "Kitabınızdaki tüm o ayrıntılı vahşetten hoşlandığımı söyleyemem," dedi ciddi bir sesle. "Bunlar gerçekten gerekli miydi sizce?" Craig sesindeki alayı gizlemeye çalıştı. "Afrika vahşi bir diyardır. Bu gerçeği sizden saklayan doğru sözlü bir yazar sayılamaz." Şu sıra canı amatör edebiyat eleştirmenleriyle konuşmayı hiç istemiyordu. Gözlerini kadından ayırdı, çimenlerin ilerisine doğru baktı. İlgilenecek başka bir şey aradı. Bulduğu şey kalbinin göğüs kafesinden dışarı fırlamasına yol açtı. Bahçenin karşı tarafından o da ona bakıyordu. Kesintisiz bir kavis oluşturan kaşlarının altındaki yeşil gözleriyle. Pamuklu kumaştan bol bir etek giymişti, baldırları açıkta kalıyordu. Üzerinde basit bir tişört, ayaklarında bilekten bağlanan Romalı sandaletleri vardı. Makyajı yoktu ama yanık teni sağlıklı ve pırıl pırıldı. Siyah saçları yine sımsıkı geriye toplanmıştı. Bir omzunda Nikon FM bir fotoğraf makinesi asılı, iki eli eteğinin ceplerine sokuluydu. Craig'e bakıyordu ama Craig onu gördüğü anda o çenesini meydan okurcasına kaldırdı. Ancak bir an onun gözlerine baktı, sonra yavaşça yanındaki adama döndü, dediklerini dikkatle dinledi, beyaz dişlerini göstererek güldü. Yanındaki adam Afrikalıydı. Herhalde Mashona olmalıydı. Kolalı bir üniforma giymişti. Zimbabwe ordusunda Kurmay Tu generaldi. Harry Belafonte'nin gençliği kadar da yakışıklıydı. Morgan alçak sesle, bazıları turneyi gözünden vurur diye takıldı. Haydi gel tanıştırayım seni. Craig itiraz edemeden Morgan yola koyulmuştu bile. Craig'in onu izlemekten başka çaresi kalmadı. General Peter Fungabera, size Bay Craig Mellow'u tanıştırabilir miyim? Bay Mellow tanınmış bir roman yazarıdır. Memnun oldum Bay Mellow. Kitaplarınızı okuyamamış olduğum için özür dilerim. Zevkli şeylere ayıracak o kadar az vaktim var ki. İngilizcesi kusursuz, seçtiği kelimeler özenliydi ama yabancı aksanı çok belirgindi. General Fungabera iç güvenlik bakanıdır Craig diye açıkladı Morgan. Zor bir görev generalim. Craig onun elini sıktı. Adamın bakışları Şahin kadar delici ve zalimdi. Ama gülümsemesinde şakacı bir kıvraklık vardı. Craig ondan hoşlandığını hissetti. Katı bir adam. Adam iyi bir adam diye karar verdi. General başını salladı. Yapılmaya layık işlerin hiçbiri kolay değildir. Kitap yazmak bile. Öyle değil mi Bay Mellow? Zeki adamdı. Craig onu daha da çok sevdi. Ama kalbi hala çarpıyordu, ağzı hala kuruydu. Dikkatinin ancak küçük bir kısmını generale verebiliyordu. Morgan, bu da Bayan Sally Ann Joy dedi. Craig ona döndü. Ne kadar geçmişti onunla göz göze bakıştığından bu yana? Belki bir ay. Ama o gözlerdeki her altın rengi beneyi, yanaklardaki her çili hatırladığını fark etti. Bay Mellow'la tanışmıştık ama kendisinin hatırlayacağını sanmıyorum. Tekrar Morgan'a döndü, dostça bir hareketle onun koluna girdi. Amerika'dan döndüğümden beri seni göremediğime üzgünüm Morgan. Bana o sergiyi ayarladığın için ne kadar teşekkür etsem azdır. Öyle çok mektup aldım ki. Bize de geldi dedi Morgan. Hepsi de çok iyi mektuplar. Haftaya birlikte bir öğle yemeği yiyelim mi? Sana mektupları gösteririm. Açıklamak üzere döndü. Salihan'ın bir fotoğraf sergisini tüm Afrika konsolosluklarımızda turneye çıkardık. Çok güzel resimler Craig, görmelisin eserlerini. Salihan soğuk soğuk gülümsedi. Gördü ama sanıyorum Bay Mellow benim mütevazi çalışmalarıma karşı senin hissettiğin duyguları paylaşmıyor. Craig'in itiraz etmesine fırsat vermeden tekrar Morgan'a döndü. Harika bir şey oldu. General Fungabera rehabilitasyon merkezlerinden birine giderken beni de götürmeye söz verdi. Bir dizi fotoğraf çekmeme de izin verecek. Vücudunun kurnaz bir hareketiyle Craig'i konuşmanın dışında bırakmıştı. Grubun yanında tek başına kalmış gibi oldu Craig. Koluna hafifçe dokunulması onu utançtan kurtardı. General Fungabera onu biraz kenara çekti, sözlerinin işitilmemesini sağladı. Düşman kazanmak konusunda özel bir yeteneğiniz var galiba Bay Mellow. New York'ta bir yanlış anlamı oldu aramızda. Craig yan gözle Sally'e baktı. Orada da bir soğuk rüzgar estiğini hissettim ama ben şu sıra güzel fotoğrafçıdan değil, size daha fazla kötülüğü dokunabilecek nüfuzlu kimselerden söz ediyordum. Bu sefer Craig'in tüm dikkati Peter Fungabera'ya döndü. Adam alçak sesle devam etti. Bu sabah kabineden bir arkadaşımla yaptığınız görüşme, durakladı. Verimsiz oldu diyebilir miyiz? Verimsiz kelimesi çok iyi uyuyor diye kabullendi Craig. Çok yazık Bay Mellow. Eğer besin konusunda kendi kendimize yeterli duruma gelmek, güneydeki ırkçı komşularımıza bağımlı kalmamak istiyorsak, şu sıra sömürülen toprağa, sermaye ile kararlılıkla hizmet edecek çiftçilere ihtiyacımız var. Konuları iyi biliyorsunuz general, çok da ileri görüşlüsünüz. Craig içinden niyetimi bu ülkede herkes mi biliyor acaba diye merak etti. Teşekkür ederim Bay Mellow, toprak satın alma başvurunuzu yapacağınız zaman tekrar benimle konuşursanız şeref duyarım. Mahkemede dayısı olmak mı derler, eniştem tarım bakanıdır da. Gülümsediği zaman dayanılmaz oluyordu Peter Fungabera. Şimdi de duyduğunuz gibi Bayan C'ye bazı gizli yerleri gezdireceğim. Uluslararası basın bu konuda çok mesele çıkarıyor. Buchenwald diye yazdı işlerinden bir tanesi sanıyorum. Ya da belki Belzen dedi. Bana öyle geliyor ki sizin gibi ünü olan biri işin gerçeğini açıklayabilir. Bir iyiliğe karşı bir iyilik belki. Hem Bayan C ile aynı grupta yolculuk yapmak, aranızdaki anlaşmazlığı çözümlemeniz de yardımcı olabilir değil mi? Craig Volkswagen'in New Sarum Hava Kuvvetleri üstündeki hangarların arkasına park ettiğinde ortalık henüz karanlık ve serindi. Heybesini aldı, alçacık yan kapıdan koca hangara daldı. Peter Fungaber'e ondan önce gelmişti. İki hava subayıyla konuşuyordu. Ama Craig'in gördüğü anda onları azat etti, birer selam çaktı, gülümseyerek Craig'e doğru yürüdü. Kamuflaj üniforması giymiş, başına bordo bir bere oturtmuştu. Berenin üzerinde 3. Tugay'ın gümüş leopar arması vardı. Kayışlı omuz silahı dışında yalnızca deri kılıflı bir asa taşıyordu.
''Günaydın Bay Mellow. Randevulara vaktinde gelmek çok takdir ettiğim bir niteliktir.''
Craig'in heybesine göz attı.
''Hafif yolculuk etmek de öyle.''
Adımlarını Craig'inkine uydurdu. Koca kapılardan uçağın durduğu sert zemine doğru ilerlediler. Hangarın kapısı dışında iki eski Canberra bombardıman uçağı duruyordu. Şimdi ikisi de Zimbabwe Hava Kuvvetleri'nin göz bebeğiydi. Bir süre önce Zambezi'deki gerilla kamplarını amansızca bombalamışlardı. Onların ilerisinde de zarif, gümüş rengi bir Cessna 210 göze çarpmaktaydı. Peter Fungabero o tarafa doğru yürürken Sally and Jay de kanadın altında belirdi. Craig pilotluğu onun yapacağını anladı. Aslında bir helikopter ve bir askeri pilot bekliyordu. Sally Ann bir blue jean, bir panço giymişti. Ayağında yumuşak çizmeler, başında bir eşarp vardı. Görünüşü profesyonel, eni konu ustaydı. Kanat depolarındaki yakıtı kontrol ettikten sonra tekrar yere atladı.
''Günaydın general, sağ koltuğa siz geçmek ister misiniz?''
''Öne Bay Mellow'u otursak olmaz mı? Ben buraları daha önce de gördüm.''
''Nasıl isterseniz.'' Craig'e soğuk bir baş selamı verdi, sonra pilot yerine tırmandı oturdu. Kuleyle konuştu, kalkış pistine ilerlemek üzere el frenini bırakırken alçak sesle ''Dindar eğitimde fazla domuz eti dert açar.'' diye mırıldandı.
Sohbet başlangıcı olarak doğrusu zor bir cümleydi. Craig afallamıştı ama kız ona aldırış etmedi. Elleri kontrol düğmelerine gidip gelmeye başladığında Craig o cümleyi kızın başka bir amaçla kullandığını anlayabildi. Hangi düğmeleri hangi sıraya göre çevireceğini bu sözcüklerin harflerine göre hatırlıyordu. Craig'in kadın pilotlarla ilgili kuşkuları da bunu anladıktan sonra yatışmaya başladı. Havalandıklarında bir tur atıp kuzeybatıya yöneldiler. Sally Ann uçağı otomatik pilota aldı, kucağına kocaman bir harita açtı, rotayı hesapladı. İyi bir uçuş tekniğiydi bu ama sosyal temas yanı pek fazla değildi.
Craig güzel bir uçak diye denemeye girişti, kendinizin mi?
Dünya Yaban Hayatı Vakfı'ndan süresiz ödünç. Bunu söylerken gözleri karşısındaki göklerdeydi.
Hangi hızla gidiyor?
Tam karşınızda hız göstergesi var Bay Mellow. Onu çabasız yenmişti. Sessizliği bozan Craig'in koltuğuna doğru eğilen Peter Fair oldu.
Şurası Büyük Dyke diye aşağıdaki bir jeolojik oluşumu gösterdi. Yüksek mineral alaşımlı, krom, platin, altın. Biraz ileride çiftlik arazileri ortaya çıktı. Uçsuz bucaksız bir alana kare kare halılar gibi serilmişlerdi. Yeşil ormanlar da ufka kadar kesintisiz uzanıyordu.
Pangola tepelerinin hemen bu yanında ikinci sınıf bir piste ineceğiz. Orada bir misyon istasyonu ve bir yerleşme yeri var. Ama bölge çok uzak ve kopuk. Araç bizi orada karşılayacak. Kampa kadar daha 2 saat yol gitmek zorunda kalacağız diye anlattı general.
Salyan daha alçak uçsak bir sakıncası var mı general diye sordu.
Peter Fungabera güldü.
''Nedenini sormama hiç gerek yok. Sally Ann bana vahşi hayvanların önemi ve korunması gereğiyle ilgili dersler veriyor.''
Sally Ann biraz alçaldı, sıcak artıyordu. Küçük uçak kayalık tepelerden yükselen termallere rastladıkça sarsılıyor, zıplıyordu. Altlarındaki alanda ne insan vardı ne de insan eliyle ekilmiş herhangi bir şey.
''Issız dağlar'' diye omurdandı general. ''Ne sürekli suyu var ne de bir şey.'' Otu acı, sineği de caba.
Bu arada Sally Ann bej renkli sırtı kambur iri geyiklerin bir sürüsünü görebilmişti. Kuru bir dere yatağının kenarındaydılar. 20 mil kadar ileride de tek başına bir erkek file rastladılar. Sally Ann hemen ağaç tepelerinin düzeyine kadar indi. Filin üzerinde birkaç ağır dönüş yaptı. Onun ormana kaçmasını engelledi. Açık alanda kalmasını sağladı. Hayvan kulaklarını gerip hortumunu uzatarak uçağa bakmak zorunda kaldı.
''Harika yaratık!'' diye bağırdı Salyan. Pencereden giren rüzgar yüzlerini dövüyor, ağızlarından çıkan sözleri silip süpürüyordu. ''Her diş 100 libre gelir.'' Açık pencereden tek eliyle resim çekip duruyordu. Otomatik Nikon filmi kendiliğinden çevirirken hırıldayıp durmaktaydı. O kadar alçalmışlardı ki bir ara fil sanki hortumuyla bir kanadın ucunu kapabilecekmiş gibi oldu. Craig hayvanın gözlerindeki ıslaklıkları bile görüyordu. Ellerinin istek dışı bir hareketle koltuğun iki yanına sarıldığını fark etti. Sonunda Salyan fili bıraktı, uzaklaştılar. Craig rahatlayarak içini çekti. ''Ayaklarınız mı titredi Bay Mellow, yoksa sizin için tekil kullanıp ayağınız mı titredi?'' diyecektik. ''Kaltak'' diye düşündü içinden Craig. ''Amma da kalleşçe vuruyor.'' Salyan omzunun üzerinden Peter Fungabera ile konuşmaya başlamıştı. ''Bu hayvanın ölüsü net en çok 10.000 dolar eder. Canlıyken değeri bunun 10 katı. Üstelik de geriye 100 yavru bırakacak, kendi yerini alsınlar diye.'' Salyan bu ülkede büyük bir avcı çetesinin çalışmakta olduğu kanısında bana inanılmaz fotoğraflar gösterdi. Doğrusu ben de onun kaygılarını paylaşmaya başlıyorum.
''Onları bulup kafalarını ezmemiz gerek general,'' diye direndi kız.
''Sen bul bana onları Salyan, ezmesi benden. Sana söz vermiştim bu konuda.''
Craig dinlerken yine onları bir arada ilk gördüğü zamanki duyguya kapıldı. Aralarındaki uyumu hissetmemeye olanak yoktu. Fungabera da aşırı yakışıklı bir adamdı doğrusu. Craig arkaya doğru bir bakış yöneltirken generali de düşünceli gözlerle kendisine bakar buldu. General bu bakışını hemen bir gülümsemeyle maskeledi.
''Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz Bay Mellow?'' diye sordu.
Craig birden kendini, ona Zambezi suları hayallerini ve Chizarira planlarını anlatır buldu. Siyah gergedanları da, alanın iki yanının nasıl korunmuş topraklarla sınırlı olduğunu da saydı döktü. Victoria Çağlayan'ına ne kadar yakın olduğunu da söyledi. Salyan de general kadar dikkatle dinlemeye başlamıştı. Sözlerini bitirdiği zaman ikisi de bir süre sessiz kaldılar. Sonunda general, ''Doğrusu çok haklısınız Bay Mellow,'' dedi. ''İşte bu ülkenin ihtiyaç duyduğu planlar bu tür planlar.'' ''Bu girişimlerin kar potansiyelini sonunda ülkemin en geri kafalı, uygarlıktan en uzak insanı bile anlayacaktır.''
''Bana Craig deseniz daha kolay olmaz mı general?''
''Oldu Craig, dostlarım bana da Peter derler.''
Yarım saat sonra Craig ileride güneş ışığını yansıtan galvanize bir çatı gördü. Salyan, ''Tuti Misyon istasyonu'' dedi. Al çalışa geçti. Kilisenin üzerine doğru inerlerken Craig oradaki kulübelerinin yakınında duran insanların uçağa el sallamakta olduklarını gördü. Pist kısa, dar, pürüzlüydü. Rüzgar yandan esiyordu. Ama Salyan tekerleri yere yumuşak değdirmeyi başardı. Sonra da iskele kanadını hafif aşağıda tutarak yandan esen rüzgara karşı tedbir aldı. Craig kızın çok iyi pilot olduğunu bir kere daha fark etti. Koca bir marula ağacının altında kum rengi bir ordu Land Rover'ı bekliyordu. Üç asker Peter Fungabera'yı ayaklarını yere vurarak selamladılar. Yerlerden tozlar uçuştu, tüfekler şakırdadı. Craig Salyan'ın uçağı bağlamasına yardım etti. Pek az olan eşyalarını Land Rover'a yüklediler. Yola koyulup kilisenin bitişiğindeki okulun önüne vardıklarında Salyan, ''Şu okulda bir bayanlar tuvaleti var mıdır?'' diye sordu. Peter şoförün omzuna değneğiyle dokundu, araba durdu. Siyah çocuklar gözlerini iri iri açıp verandaya doluştular. Öğretmenleri de merdivenlerden çıkmakta olan Salyan'ı karşıladı. O da Salyan yaşlarındaydı. İnce uzun bacakları basit pamuklu elbisesinin altından görünüyordu. Elbisesi hemşire üniforması kadar temiz, sanki kolalı gibi de ütülüydü. Ayağındaki jimnastik papuçlarında tek leke yoktu. Teni kadife gibi parlak, yüzü mehtap gibi yuvarlak, dişleri pırıl pırıl, gözleri ise Enguni genç kızlarına özgü ve ceylan gözleriydi. Yürüyüşünde onlara bile benzemeyen bir zarafet vardı. Uyanık, zeki bir ifadeyle bakıyordu. Hatları gerçekten bir heykeltıraşın elinden çıkmışçasına güzeldi. Salyan'la ikisi birkaç dakika konuştular. Sonra öğretmen beyaz kızı binanın kapısından içeri soktu.
''Seninle birbirimizi iyice anlasak fena olmaz sanıyorum Craig.''
Peter'in gözleri kapıdan girip yok olan iki kızın arasından bakarken dalmıştı.
Sally Ann'le bana bakışını gördüm. Bak, Sally Ann'in başarılarına hayranlık duyuyorum. Zekası, yaratıcı gücü müthiş bir şey. Ama soydaşlarımdan birçoğunun tersine açıkten beni pek açmaz. Avrupalı kadınların çoğunu erkeksi ve tahakküm edici bulurum. Beyaz et yaban gelir. Böyle açık konuştuğum için özür dilerim.
Bunları duyduğuma sevindim Peter diye gülümsedi Craig.
Beri yandan şu genç öğretmen bana öyle geliyor ki kelimelerin ustası sensin. Onun kelimesini buluversene.
Enfes.
İyi.
Cazip.
Daha da iyi. Peter güldü. Kitabını okumak için mutlaka bir vakit bulmam gerekecek galiba.
Birden tekrar ciddileşip devam etti.
Adı Sarah, 4 master'ı var, lise öğretmeni sertifikası var, esas branşı hemşirelik. Güzel, mütevazi, saygılı, görevine bağlı, geleneksel nezaket kurallarını bilen, erkeklere nasıl doğrudan bakmıyor fark ettin mi? Baksa falan atak bir hareket sayılır.
Peter beğeniyle başını salladı.
Eski değerlere sahip modern bir kadın. Oysa babası sihirbaz doktor. Sırtına postlar giyiyor, kemikleri yere fırlatıp fal bakıyor, yılda bir kere bile yıkanmıyor. Afrika işte dedi. Benim güzel, sonsuz, harikam, hep değişip hiç değişmeyen Afrikam.
İki genç kadın okulun arkasındaki sundurmaların birinden çıktılar. Aralarında konuşuyorlardı. Sally Ann bir ara durup kadının bir resmini çekti. Sonra çocukları öğretmenleriyle çekti. Öğretmen de onlardan biraz daha kabacaydı zaten. İki adam Land Rover'dan seyrediyorlardı.
''Sen hareket adamısın Peter. Başlık paran olmadığını da sanmıyorum. Ne bekliyorsun peki?'' ''O Matabele, ben Maşona'' diye açıkladı Peter. ''Capulet'le Montagu, hepsi bu.''
Çocuklar Sarah'ın yönetiminde onlara bir veda şarkısı söylediler. Saliye'nin ricası üzerine şarkılı olarak alfabeyi saydılar, sonra da çarpım tablosunu tekrarladılar. Sally Ann bu arada yüzlerindeki o dikkatli ifadeyi çekiyordu. Tekrar Land Rover'a bindiğinde çocuklar arkalarından görünmez oluncaya kadar el salladılar. Yol bozuktu. Land Rover yağmur mevsiminin yadigarı olan çukurlarda zıplayıp duruyordu. Bir zamanların obur kara çamuru şimdi taş gibi sertleşmişti. Ormanın aralarından kuzey ufkundaki boş mavi tepeler itici biçimde görünmekteydi.
''Pongola tepeleri'' dedi Peter. ''Kötü toprak.''
Gidecekleri yere yaklaştıklarında Peter onlara oranın nasıl bir yer olduğunu anlatıp hazırlamaya çalıştı.
''Bu rehabilitasyon merkezleri aslında toplama kampı değil ama adından belli olacağı gibi yeniden eğitme ve normal dünyaya uyum sağlatma merkezleri.''
Craig'e baktı.
''Sen de herkes kadar biliyorsun, biz korkunç bir iç savaş yaşadık. 11 yıllık bir cehennem. Bu iş koskoca bir dizi kuşak genci bozdu, katılaştırdı. Yeni yetmelik yaşlarının başlangıcından beri ellerinde otomatik tüfek taşımadan yaşamayı düşünemez oldular. Onlara yalnızca yakıp yıkma öğretildi. İnsanın isteğini elde etmek için yoluna dikileni öldürmek zorunda olduğuna inanarak büyüdüler.''
Peter Fungabera birkaç saniye sessiz kaldı. Craig onun o korkunç yıllardaki anılarını yeniden yaşamakta olduğunu sezdi. Fungabera sonunda içini çekti.
''Zavallı adamları, liderleri hep yanlış yola sürdü. Zor yaşama, yokluklara, savaşın mahrumiyetlerine dayanmaları için. Onlara yerine getirilmeyecek vaatlerde bulunuldu. Hepsine zengin tarım toprakları ve yüzer baş birinci kalite sığır, ayrıca para, otomobil, istedikleri kadar karı alma hakkı vaat edildi.''
Peter öfkeli bir jest yaptı.
''Zengin hayallere kapıldılar. Sonra o vaatler yerine getirilemeyince bu kez vaat edenlere karşı döndüler. Hepsi zaten silahlıydı. Her biri eğitilmiş birer askerdi. Çok adam öldürmüşlerdi. Yine öldürmek onları etkilemezdi. Ne yapabilirdik?''
Peter susup kolundaki saate baktı.
''Durup öyle yemeği yiyelim, biraz bacaklarımızı dinlendirelim.'' diye öneride bulundu.
Şoför yolun bir tepeye doğru tırmandığı yere, nehri aşan tahta köprünün yakınında park etti. Nehrin yeşil suları döne döne aşağıya doğru akıyor, iki yandaki kumluk yamaçlarda otlar suya doğru başlarını sallıyorlardı.
Muhafızlar bir ateş yaktı, üzerinde mısırları kebap etti, Mallovi çayını pişirdi. Peter bu arada konuklarını biraz dolaştırırken hikayesine devam etti.
Afrikalıların eskiden gelme bir geleneği vardı. Gençlerimizden biri haşarılık eder, kabile törelerini ihlal ederse onu ormandaki bir kampa yollarlar, orada yaşlılar onu döverek adam ederlerdi. Bu rehabilitasyon merkezi de orman kampının modernleştirilmişi. Sizden bir şey saklamaya çalışmayacağım. Ziyaret edeceğimiz yer kulüp Mediterrane kampı olacak değil. Oradaki adamlar sert adamlardır. Ancak sert muamele etkiler onları. Ama bir yandan orası bir soykırım kampı da değil. Daha çok İngiliz ordusunun esir kampları gibi diyebiliriz.
Craig Peter Fungabeira'nın dürüstlüğüne hayran olmaktan kendini alamadı.
Tutukluların herhangi biriyle konuşmakta serbestsiniz ama tek başınıza ormana falan dalmamanız için sizi uyarmak zorundayım. Bu özellikle senin için geçerli Salihan.
Peter ona gülümsedi.
Burası her yerden uzak, vahşi bir yer. Sırtlan gibi, leopar gibi hayvanları, çöp ve dışkı kokuları hep çeker. Hepsi korkusuz ve atak olurlar. Kamptan ayrılmak isterseniz bana haber verin. Yanınıza bir muhafız vereyim.
Uydurma öğle yemeğini yediler. Yanık mısırları kemirip lokmaları o koyu fazla şekerli çayla yuttular.
''Hazırsanız yola devam edebiliriz.'' dedi Peter.
Onları tekrar Land Rover'a götürdü. Bir saat kadar sonra Tutti Rehabilitasyon Merkezi'ne vardılar. Çete savaşları sırasında burası Smith hükümeti tarafından siyah köylüleri gerillalardan korumak için kurulmuş savunmalı köylerden biriydi. Ortada kayalık bir kopya vardı. Üzerindeki tüm bitki ve otlar temizlenmişti. İri gri granit kayalar üst üste yığılmış, tepesinde kum torbalarıyla korunan bir minik kale yapılmıştı. Burada makineliler, nişan alma platformları, ileride de iletişim siperleri görünüyordu. Bunların aşağısında da kamp yatmaktaydı. Düzenli biçimde yan yana dizilmiş kerpiç kulübeler. Çoğunun hava alması için duvarları yarımdı. Toz toprak içinde bir alanın çevresindeydi hepsi. O alan geçit ve gösteri yeri ya da futbol alanı olabilirdi. İki ucuna pek ilkel kaleler de kurulmuştu çünkü. Yüksek kaleye en yakın tarafında da sağlam, beyaza boyalı bir duvar göze çarpıyordu. Kampın çevresindeki derin hendeğin dışında çift sıra dikenli telli çitler vardı. Teller 3,5 metre yüksekliğe kadar varıyordu ve pek sık gerilmişti. Hendeğin tabanında tahta direklerle her köşede yüksek nöbetçi kuleleri vardı. Tek kapıdan girerlerken nöbetçiler Land Rover'ı selamladı, sonra konuklar ilerleyip orta alanın çevresini döndüler.
7. ayrımın sonu, sayfa 86.